Bugün Luka kitabından devam edeceğiz. İkinci bölümdeyiz. Biliyorsunuz Luka ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümün son parçasını bugün ele almaya çalışacağız. Bu sınırlı zaman içerisinde birazcık beşi geçerse kusurumuza bakmayın artık. Çünkü geç başlıyoruz. Tabii. Biliyorsunuz son konuşmada Luka 2. bölümün son konuşmasında 33'ten 40. ayete kadar olan parçayı anlamaya çalıştık. Oradaki ruhsal ilkeleri anlamaya çalıştık, kavramaya çalıştık. Ve şöyle bir gerçek ortaya çıkmıştı. Biliyorsunuz Simeon hem Yusuf'u hem de Meryem'i ne yapmıştı? Uyarmıştı. Değil mi? Biz 33'ten 40. ayete kadar olan parçaya baktığımızda Simeon'un Yusuf ile Meryem'i uyardığını okumuştuk. Ama demiştim ki 35. ayete baktığımızda Simeon acı çekme konusunda Yusuf'u dışarıda bırakıyor. Sadece Meryem'i uyardığını söylemiştim. Yani acaba neden Simeon Yusuf'u dışarıda bırakaraktan acı çekme konusunda sadece Meryem'i uyarıyor? Bu konuyu biraz açıklamaya çalışmıştım. Ve Simeon bu peygamberlik sözünü açıklarken Meryem'e biz buradan şunu anlamıştık. Büyük bir olasılıkla Yusuf bu bölümden sonra Yusuf hakkında bir şey okumuyoruz. Yani Yusuf hakkında bize başka bilgi verilmiyor. Yani Yusuf'un hayatı burada başlıyor ve burada bitiyor. Başka bölümlerde Yusuf hakkında okumuyoruz. Yani dedik ki büyük bir olasılıkla Yusuf İsa'nın ölümünü görmedi. Dolayısıyla yani baba olaraktan oğlunun diyelim yasal olarak oğlunun çarmıhtaki acılarına ortak olmadı. Ama Meryem İsa'nın çarmıh üzerinde ölümüne tanık oldu. Ve Simeon bunu biliyordu. Tanrı bir şekilde Simeon'a bunu açıklamıştı. Ve Simeon ne yapıyor? Yusuf'a değil, çünkü Yusuf bunu görmeyecekti. Ama Meryem'e diyor ki o acı çekeceğini, çünkü bütün o şeylere tanık olduğunda yüreğinde acı duyacağını bir şekilde ona bildiriyor, uyarıyor. Hazır olması gerektiğini uyarıyor sevgili kardeşler. Ve aynı zamanda da Meryem'in bakire bir kız olarak İsa'yı dünyaya getirmiş olması da bir başka önemli noktaydı anımsayacak olursanız. Çünkü orijinal metine baktığımız zaman orada baba Yusuf ve annesi Meryem olaraktan değil, Yusuf ve annesi Meryem olaraktan geçiyor. Yani biz burada şunu görüyoruz ki İsa'nın babası, gerçek anlamda babası Yusuf değildi. Neden? Çünkü Meryem, bakire olan Meryem, Tanrı'dan gelen lütufla, meleğin açıklamasıyla rahimde İsa şekil almıştı. Yani bir cinsel ilişki sonucu değil, Yusuf'tan olma değildi İsa. Onun için yasal kayıtlarda, nüfus kaydında, yasal kayıtlarda Yusuf'un oğluydu İsa. Ama ruhsal kapsamda düşündüğümüzde Tanrı'nın aslında oğluydu. Ondan gelen, yani biz bunu söylerken her zaman ben söylüyorum, hatırlatıyorum sizlere. Oğlu derken Tanrı'yla Meryem'in ilişki kurduğu anlamında değil. Haşa, böyle bir şey yok. Biz oğul derken şunu kastediyoruz demiştik. Allah'ın özünden çıkıp geldiğini. Ve hatta hatırlarsanız örnek vermiştik. Aslan gibi çocuk dediğimizde aslandan geldiğini kastetmiyoruz, değil mi? Ne diyoruz? Aslan gibi güçlü olduğunu ifade ediyoruz. Aynı şekilde burada da görüyoruz ki İsa Meryem'in çocuğuydu ama Tanrı da onun babasıydı. Bunu açık bir şekilde burada söylemek istiyorum sevgili kardeşler bir kez daha. Ve bu Luka 2. bölümün son konuşmasını yaptığımda önemli altını çizmiştim. Tekrar çizmek istiyorum sevgili kardeşler. Simeon biliyorsunuz İsa'yı kucağına aldığında ileriye baktı ve ileriye bakarak çok güzel bir şey söyledi. Ne söyledi? Dedi ki 30 ve 32. ayetler arasında tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu gözlerimle gördüm. Simeon neyi gördü? Küçücük bir çocuk. O bebek beni mi kurtaracaktı? O zavallı, aciz, güçten yoksun bir bebek, bir insan beni mi kurtaracaktı? Ama Simeon Tanrı'ya ne kadar yakın bir kişi olduğunu görüyoruz. İleriye bakıyor ve elinde tuttuğu, kucağında tuttuğu çocuğa baktığında gördü. İsa'ya baktığında neyi gördü? Kurtarıcı olduğunu gördü sevgili kardeşler. Ne harika bir şey. İsa'nın kendisinin de kurtarıcısı olduğunu görmüştü harika bir şekilde. Rabbimiz hamdolsun, her zaman vurguluyorum, biz zengin olalım diye o görkemli tahtını bıraktı, o zenginliğini bıraktı, terk etti Recep için, Hasan için, Özlem için, her birimiz için ve yeryüzüne geldi, çarmıhta yerini aldı, hayatını feda etti, öyle ki ben zengin olayım diye. İsa Mesih kendisi için yeryüzüne gelmedi sevgili kardeşler. Onun için 2. Korintoslar 8. bölümde vurgulamıştık. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Yani fiziksel şey anlamda değil, parasal açıdan değil ama ruhsal kapsamda. Makamını bıraktı, görkemini terk etti, yeryüzüne geldi. Şimdi bir de Simeon'un dışında bir başka kişiden söz ettik. Bu 40. ayete kadar, 33'ten 43. ayete kadar olan kesimde bir kişiden daha söz ediliyor. Kimdi o kişi? Anna adında bir kişiden söz ettik değil mi? Şimdi bu Anna nereden geliyordu? Mutlu ve bereketli anlamına gelen Aşer oymağından. İsrail'in oymaklarından biri olan Aşer oymağından geldiğini söylemiştim. Ve bu kadın 7 yıllık evlilik yaşamında kocasını yitirmiş, 7 yıl onunla beraber yaşadıktan sonra kocasını yitirmiş ve 84 yılda, yani bir 7 yıl daha koysa aşağı yukarı 90'ı aşmış durumda yaşlı bir kadın konumundaydı Anna. Şimdi demiştim ki özellikle bizim burada pay çıkarmamız gereken gerçek, Anna bu kadar yaşlı olmasına rağmen 90'ı aşmış, normalde güçten yoksun, fiziken bitmiş olması lazım değil mi? Belki bilmiyorum, o dönemlerde baston yoktu ama bir tane belki ağaç dalı elinde vardı, bir sırık vardı, belki yürümekte güçlük çekiyordu bu kadın. Ama bu kadından bizim pay çıkarmamız gereken bir gerçek olduğunu söylemiştim. Bu kadın tapınaktan hiç ayrılmıyordu. Yani tapınak Tanrı'nın eviydi. Bugün tapınak bizleriz, hamdolsun. Tanrı'nın evi burası. Değil mi? Sevgili kardeşler. Bu kadın tapınaktan hiç ayrılmıyordu. Yaşlılığına rağmen düzenli bir şekilde tapınağa gidiyor, duasını ediyor. Neyse üzerine düşen sorumluluk onu yerine getiriyordu. Eksiksiz bir biçimde. Ama ben Recep'e baktığım zaman ya da bizlere baktığımız zaman şunu görüyorum. Yaşlı olmamamıza rağmen fiziken fit, yani yerinde, güçlüyüz değil mi? Her şeyimiz yerli yerinde. Yatabileceğimiz, kafamızı koyabileceğimiz, yiyip içebileceğimiz her şeyimiz var değil mi? Hamdolsun Rab bizi yeterince zenginleştirmiş. Buna rağmen, her şeye sahip olmamıza rağmen sevgili kardeşler, biz haftada bir kez toplantılara katılmakta bile zorluk çekiyoruz. Doğru mu? Şimdi ben bunu söylerken belki bir eleştiri gibi geliyor ama bu eleştiri hepimiz için. Eğer biz bir bedensek, bedende her birimiz için geçerli bu. Sadece kulak için söylemiyorum. Göz için de geçerli, burun için de. Recep için de geçerli, Abdullah için de geçerli, Özlem için de, Hatun için de, Hasan için de, hepimiz için geçerli. Hava için de geçerli. Sami için de geçerli. Her birimiz için geçerli sevgili kardeşler. Onun için bizler de burada şunu görmemiz gerekiyor ki bu kadını örnek alalım. Haftada bir gün toplantıya gelmek bize sıkıntı vermesin sevgili kardeşler. Ve son olarak şu düşünceyle baş başa bırakmıştım sizleri. Hem Simeon hem de Anna ileriye bakarak Tanrı'nın vaatlerine bağlı bir şekilde Mesih'i görme umuduyla ne yapıyorlardı? Yaşayan kişilerdi. Bir umut vardı. Tanrı'nın vaatlerine sımsıkı sarılmış bir umutla ileriye bakaraktan Rab'de yaşıyorlardı. Ve umut konusuna baktığımızda sözlükte umut sözcüğüne baktık. Ne diyordu umut? Umudu şu şekilde açıklıyordu. Yaşamda sık sık karşılaştığımız olması istenilen bir şeyin olacağını ileriye bakarak beklemek. Olması istenilen bir şeyin olacağını ileriye bakarak beklemek anlamında. Yani olacağını bekliyorsun. Bir umutla ileriye bakaraktan o umut ettiğin şeyin olmasını bekliyorsun. Ve arkasından şu soruyu sormuştum size. Bizler umudumuzu neye bağlıyoruz ya da nelere bağlıyoruz? Ben umudumu neye bağlıyorum? Değil mi? Hayali hiç. Yani bunun üzerine çok çok konuştuk. Aslında bugün umut konusunda Abdullah değindi. Aslında konumuza çok güzel ışık tutuyor. Umudumuzu biz nereye bağlamamız gerektiği konusunda sevgili kardeşler. Umut bazen ister istemez bizim umudumuz çok daha farklı şeylere yönelmekte. Maddi şeylere yönelmekte. Bazen sahip olduğumuz işe umut bağlıyoruz. Bazen biriktirmeye çalıştığımız paraya umut bağlıyoruz. Yaptığımız yaşam sigortalarına. Geçenlerde birisiyle konuştum. Tanıdığım isim önemli değil. Çok tatlı bir sohbet yaptık. Bana dedi ki, Recep dedi, 25 yıl sonra yaklaşık 30 bin euro elime geçecek. 25 yıl sonra. Ya, 30 bin euro. Ya da 35 bin euro dedi. Herhalde. 35 bin euro. 35 bin euro. Dedi ki 25 ama genç kişi. Genç. Değil mi? Ama ne kadar ilginç değil mi? 25 yıl sonrasına bakıyor. Yaptığı yaşam sigortası. Ekstradan normal çalışıyor sigortalı bu kişi ama yaşam sigortası yapmış. 25 yıl sonra isterse uzatabilir. İstemezse 35 bin euroyu alabilir. Ne kadar enteresan değil mi? Yani kim garantisini verir ki 25 yıl sonrasını göreceksin? Değerli kardeşler bakın. Yaşam sigortası yapalım. Ben de yapıyorum. Hepsini yapalım. Yani bir takım hani işimiz önemlidir. Yaşam sigortası tamam önemlidir. Yapabiliyorsak yapalım. Ama biz bunlara bel bağlayamayız. Anlatabiliyor muyum? Bizim bağlamamız gereken şey Rabbin hiç değişmeyen vaatleridir. Bakın. Sigorta yeri geliyor bazen diyor ki bizim sektör iyi gitmiyor. Dolayısıyla biz 25 yıl sonra biz size 30 bin veremeyiz. Ama ancak şu kadar verebiliriz. Fikir değiştirebiliyorlar. Yani değişime uğrayabiliyor. Vaatler değişime uğrayabiliyor. Ama Tanrı vaat ettiği zaman vaat ettiği gerçekleşiyor. İşte fark bu. Eğer biz umudumuzu Tanrı'nın diri vaatlerine bağlarsak İşte o bizi sonsuza götürecektir. Sonsuzla buluşturacaktır sevgili kardeşler. Onun için söylüyordu 1. Petrus'ta. Çünkü diyor 1. bölüm 3. ayet. Çünkü 1. Petrus 1.3 o kendi büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir ümide çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasa kavuşturdu. Öyle bir miras ki biliyoruz ki sevgili kardeşler çünkü vaat etti. Öldükten sonra o mirasın sahibi olacağız. Var mı bunun tersini söyleyen? Tanrı vaat etti ve bu olacak. Hamdolsun. Onun için diyor ki çürümez bir miras. Ama dünyadaki her şey çürüyecek. Hepsi yok olup gidecek. Ama Tanrı'da olan sonsuza dek yaşayacak sevgili kardeşler. Onun için Rabbimizin bize verdiği ödül tam bu. Diri ve yaşayan bir umut, hamdolsun. Yaşayan bir umut. Onun için şu ayetle sizi baş başa bırakmıştım. Yeşaya'dan bir ayet kullanmıştık. 49. bölümden bir ayet kullanmıştık. Hatırlıyor musunuz? Nerede hatırlayacaksınız değil mi? Yeşaya 49'dan bir ayet kullanmıştık. 23. ayet diyor ki, bana umut bağlayan utandırılmayacaktır. Harika bir şey. 23. ayet, 49-23. Bana umut bağlayan utandırılmayacaktır. İşte bugün 27. mezmurdan bir ayet okudu. Aslında iki ayet okudu ama son ayet, 14. ayet. Mezmurlar 27'de 14. ayet ne diyordu? Umudunu Rabbe bağla, güçlü ve yürekli ol, umudunu Rabbe bağla. İlginç bir şey var burada. İki söz arasında farklı bir söz var. Ben buradan şu anlamı çıkartıyorum. Recepsel görüş. Ben diyorum ki, eğer biz umudumuzu Rabbe bağlarsak, ortadaki ayet bizim için geçerli olacak. Eğer umudum Rabbe ise, o zaman ben güçlü ve yürekli olacağım. Eğer umudum Mesih'te ise, eğer umudumu Rab Tanrı'ya bağladıysam, işte benim o zaman gücüm ve cesaretim yerinde olacak. Gelin umudumuzu Rab'be bağlayalım. Gelin umudumuzu Rab'de tutalım. Sevgili kardeşler. Evet. Geldik ikinci bölümün son parçasına sevgili kardeşler. İkinci bölümün son ayetlerine. 41. ayetten başlayacağız. 52. ayete kadar olan parçayı okuyalım. Nasıl görünüyor Özlem? Sen okuyabilir misin yoksa? Okuyabilirsin. Okuyarak oku bakalım bize. Değişik bir ses olsun. Biz de ayağa kalkabiliriz. Değişiklik olsun. Epey oturacaksınız çünkü. Özlem otursun, siz ayağa kalkın. Değişiklik olsun. Ya. İkinci bölümün en son parçası 41. ayetten en son 51'e kadar, evet. 52. ayete kadar. 41. ayetten 52. ayete kadar. İsa'nın annesi Hazreti Yusuf Ya, teşekkürler. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Güzel. Değişiklik oldu. Biraz ayağa kalktınız, iyi oldu. Diyor ki 41 ve 42'de İsa'nın annesi babası her yıl Fısıh bayramında Kudüs'e giderlerdi. İsa 12 yaşına gelince bayram geleneğine uyarak yine gittiler diyor. Şimdi bu okuduğum ayetlerin dışında sevgili kardeşler, İsa Mesih'in çocukluğuyla ilgili başka açıklamalar bize verilmiyor. Ve ben diyorum ki eğer Tanrı bunu gerekli görmüş olsaydı, eğer Tanrı İsa'nın o çocukluk dönemini bizim bilmemize gerek duysaydı, mutlaka ve mutlaka diğer açıklamalar sahibi olduğumuz gibi bu konuya da geniş bir şekilde sahip olabilirdik. Demek ki Tanrı bunu uygun şey görmedi, yani gerekli görmedi. O şekilde kabul etmemiz lazım. Ama burada bir noktayı iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bizim anladığımız buradaki ilke şu. Her Yahudi erkek çocuk, 12 yaşına geldiği zaman yasayla sorumlu kılınıyordu. Yani 12 yaşına gelen bir erkek çocuk neden sorumluydu? Yasadan sorumluydu. Ondan önce yasadan sorumlu değildi. Ancak 12 yaşından itibaren yasadan sorumlu tutuluyordu. Şimdi İsa'nın çocukluğuna baktığımız zaman fiziken İsa'yı diğer çocuklardan ayıran başka bir özellik yoktu. O da aynı diğer çocuklar gibiydi. Yani açıklanmıyor ama eminim ki o da belki top koşturdu. Yani o zaman top yoktuysa belki, yani dediğim gibi değişik oyunlar oynadı. Çocukluk duygularını mutlaka yaşadı. Ve babası marangozdu. Yasal babası, değil mi? Ve marangozluk mesleğini öğrenerek çocukluk hayatını bir şekilde, bu şekilde ne yaptı? Geçirdi. Şimdi biz Matta 13. bölüme baktığımız zaman ailesi hakkında biraz bilgi size vermek istiyorum. Çünkü bazen soruluyor, acaba İsa'nın kardeşi var mıydı diye. Var mıydı İsa'nın kardeşleri? Kaç tane vardı? Vardı değil mi? Kız kardeşi var mıydı? Kız kardeşi var mıydı? İsa'nın kız kardeşi var mıydı? Ha? Bence hayır. Bak, şimdi Matta 13. bölüme baktığımız zaman erkek kardeşler sıralanıyor. Diyor ki, bir tanesini şey söyledi, Abdullah söyledi. Diyor ki, biliyorsunuz İsa'nın o bilgeliği, yaptığı mucizeler karşısında halk ne diyordu İsa için? Diyordu ki 55 ve 56'da Matta 13 55 ve 56. ayetlerde diyor ki marangozun oğlu değil mi bu? Yani yaptığı mucizeler karşısında. Ya marangozun oğlu değil mi bu? Annesi Meryem değil mi? Ondan sonra diyor ki annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda. 4 tane erkek kardeş sayılıyor. Demek ki 4 tane erkek kardeşi vardı. Ama ayetin devamı diyor ki onun kardeşleri değil mi? Sonra diyor ki kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kız kardeşleri dediğine göre ben diyorum ki en az 2 tane vardı. En az 2 tane. Çünkü kız kardeşi dese 1 tane. Ama kız kardeşi dediğine göre ben diyorum ki küçük tutarsak en az 2 tane vardı. Demek ki toplam 6 kardeşi vardı diyebiliriz. Belki 7'ydi, 8'di. Yani kız kardeşi fazla olabilir. Ama biliyoruz ki İsa'nın 6 kardeşi vardı. Belki çok önemsiz gelebilir size. Ama bilmeniz iyi olur. Çünkü bana bu soru soruldu bir kere kitap masasında. Olabilir. Bir gün size de sorulabilir sevgili kardeşler. Şimdi Musa'ya verilen yasaya göre Yahudi erkeği, her Yahudi erkeği nerede olursa olsun 3 önemli bayramı kutlamak için Yeruşalim'e gelmeleri gerekiyordu. Ben geçen hafta bu Pentekost bayramı hakkında size konuşurken o bayramları burada açıkladım. Aklınızda kaldı mı 3 bayram? Neydi bu 3 bayram? Fısıh bayramı, evet. Çardak bayramı, evet. Tamam, zaten fısıh, mayasız, ekmek bayramı aynı. Doğru söyledin. Çardak bayramı, mayasız ekmek bayramı, fısıh bayramı diyoruz. Pentekost'u eski antlaşmada ne olaraktan geçiyor? Ha, ilk ürün, haftalar bayramı ya da ilk ürün olaraktan geçiyor. Demek ki 3 bayramı kutlamak amacıyla Yeruşalim'e geliyorlardı sevgili kardeşler. Şimdi ben bu bayramları teker teker açıklamak istemiyorum. Çünkü daha önce bunları açıklamıştım sizlere. Zamandan kazanmak açısından bunları atlıyorum. Şimdi İsa Mesih 12 yaşındayken annesi ve babası ne yapıyor? Her yıl olduğu gibi Fısıh Bayramı'nı, yani Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlamak için ne yapıyorlar? Yeruşalim'e geliyorlar. Kutlama bitiyor. Bayram kutlaması şöleni bitiyor. İsa'nın ve onlar tekrar Nasıra'ya geri dönmek için yola çıkıyorlar. Bir anda bir bakıyorlar ki İsa yanlarında yok. Şimdi İsa yanlarında olmadığı zaman ilk akla ne geliyor? İlk akla gelen düşünce, biz ayetlerden okuduğumuz kadarıyla, anladığımız kadarıyla ilk akla gelen düşünce ne oluyor? Belki Yeruşalim'e gelmiş olan o yeni gruplardan bir tanesine belki katıldı. Yanlışlıkla farklı bir yöne gittiğini düşünerekten ne yapıyor Meryem ve Yusuf? Bir günlük yol gidiyorlar ve onu akrabalarının, dostlarının arasında arıyorlar. Neden? Çünkü o dönemde sevgili kardeşler, yolculuk topluluk halinde yapılıyordu. Yani kervanlarla, develerle yolculuk yapılıyordu. Ve tanıdık akrabalarla bu yolculuklar yapılıyordu. Onun için Meryem ve Yusuf'un ilk aklına gelen düşünce yanlış değil. Bir günlük yol gidip de akrabaların arasında İsa'yı aramaları bence hiç yanlış değil. Ne yapıyor? Üç günün sonunda bir bakıyorlar ki İsa tapınakta din adamları, din öğretmenlerinin arasında oturmuş olaraktan onu buluyorlar. Şimdi sevgili kardeşler, bunu biz eğer ruhsal kapsamda, ben birazcık pratik düşünceler size burada aktarmak istiyorum, biraz kalıcı olsun diye. Bu davranışı eğer biz ruhsal kapsamda düşünecek olursak, bizler de çoğu kez Rabbimizin, biz hani iman hayatında yürüyoruz ya, yaşıyoruz. Çoğu zaman düşünüyoruz ki İsa da bizimle birlikte geliyor. İsa bizlerle birlikte. Çoğu zaman böyle düşünüyoruz değil mi? Ama bir bakıyoruz ki İsa çok gerilerde. Çok gerilerde kalmış. Biz gidiyoruz, biz yürüyoruz. Yani biz Rab'le birlikte yürüdüğümüzü düşünüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama İsa gerilerde kalmış. Şimdi onlar düşünürler ki oğul bizimle beraber geliyor. Ama İsa çok gerilerde kalmıştı. Bazen bizde de aynısı oluyor maalesef. Pratik olaraktan düşündüğümüz zaman sevgili kardeşler. Yıllardır bazen bunları çok ben yaşadım sevgili kardeşler. Bizler kendi doğrularımıza İsa'yı bazen uydurmaya çalışıyoruz. Yani kendi doğrularımız var kafamızda. Doğru olduğunu düşünüyoruz. Ve o doğrulara Rabbimizi de uydurmaya çalışıyoruz. Ve sonra da o düşündüğümüz doğruları da Rabbin bereketlemesini istiyoruz. Ben hatırlıyorum, uzun yıllar önce Türkiye'deyken bir kardeş bana dedi ki, ya şu konu için dua eder misin? Hangi konu için? Evlilik yapacak. Evlilik konusu için benden dua istiyorum. Ama adam evlenecek kişiye karar vermiş. Ne zaman evleneceğine de karar vermiş. Bana da diyor ki, yani Rabbin iradesi mi değil mi diye benim için dua eder misin? Yani sen Rabbe sormadan karar vermişsin. Düğün tarihini belirlemişsin. Her şeyi belirlemişsin. Bana diyorsun ki dua eder misin? Rabbin iradesi ise olsun. Sevgili kardeşler, bizim eksikliğimiz burada şu. Önce biz Rab'be sormamız lazım. Rab, bu gerçekten senin iraden mi? Bu evliliği sen gerçekten istiyor musun? Eğer istiyorsan bereketle. Ama istemiyorsan bana gerçek olanı, yanlışlığımı göster, gerçek olanı bana açıkla. Şimdi bir yerde bir yazı okudum. Çok güldüm ona. Ona çok hoşuma gitti. O yazıyı size okumak istiyorum. Ama olmuş bir olay ya. Yani hikaye değil bu olay. Anlatacağım olay. 5. sınıfa giden bir çocuk. 11-12 yaşlarında. Aşağı yukarı. Şimdi kiliseye gidiyorlar ya. Biliyorsunuz Amerikalılar da bu Sunday School dedikleri, yani pazar okulu dedikleri bir bölüm var. Çocuklar bizimkiler nasıl gidiyorsa Onlar da gidiyorlar. Öğreniyor Rabbin sözünden. O günkü konu da duanın gücü üzerinde çocuklar öğreniyor. Duanın gücü. Çocuk bunu öğrenmiş. Duanın ne kadar etkili olduğunu, duanın ne kadar güçlü ve gerekli olduğunu çok iyi kavramış. Ve evine dönüyor bu çocuk. 12 yaşındaki çocuk. Odasına kapanıyor ve başlıyor dua etmeye. Ya Rab lütfen Tokyo. Lütfen Tokyo. Tokyo. Tokyo. Tokyo'yu biliyor musunuz nedir? Japonya'nın başkenti değil mi? Doğru. Tokyo, Tokyo, Tokyo diye dua ediyor içtenlikle. Çocuğun babası da odasının önünden geçiyormuş. Tamam mı? Tabii şaşırıp kalıyor ya. İçeriden ses geliyor. Lütfen lan. Tokyo, Tokyo, Tokyo sesleri. Babası tabii büyük şok geçiriyor. Ertesi günü sabahleyin kahvaltıda oğluna soruyor. Ya diyor, dün odanın önünden geçiyordum. Çok ilginç sözler duydum diyor. Ne yapıyordun sen? Tokyo, Tokyo sözleri ne demek istiyordun diye. Çocuk diyor ki, birkaç gün önce baba, üç gün önce ya da iki gün önce test vardı, yazılı vardı. Meksika'nın başkentini Tokyo olaraktan yazdım. Tanrı'ya dua ediyorum ki Tanrı Tokyo'yu Meksika yapsın. Mexico City yapsın. Şimdi ne kadar dua edersen et, Meksika'nın baş şehri Tokyo yapamaz. Meksika'nın baş şehrini Tokyo kesinlikle yapamazsın. Meksika'nın baş şehri Mexico City'dir sevgili kardeşim. Onun için maalesef bu çocuğun bu davranışı bize çok saçma gelebilir. Çocuksu bir yaklaşım olabilir, doğru. Ama ben kendimi koydum o çocuğun yerine. Emin ol, iman hayatında buna benzer şeyler çok yaptım. Yapmadık mı? Lütfen söyleyin bana. Ha? Yaptık değil mi? Hepimiz yaptık değil mi? Yaptık işi, yaptık ettik, bitirdik, karar verdik. Rab bereketle diyoruz. Ya sen bunu bereketle işte. Yani değil. Ulan, olmaz. Olmaz. Olmaz. Tanrı'nın istemi nedir? Bu soruyu sormamız gerekirken ne yapıyoruz sevgili kardeşler? Tanrı'yı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Yaptığımız yanlışlık bu. Tanrı'yı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Evet. Yusuf ve Meryem İsa'yı gerilerde bırakmışlardı. Yani bu ne demektir? İsa'dan uzaklaşmışlardı. Bizlerde de aynısı oluyor zaman zaman sevgili kardeşler. İsa Mesih'in yanımızda olduğunu düşünüyoruz ama maalesef gerilerde, çok çok uzaklarda, bize yakın olmayan bir noktada olduğunu görüyoruz. Tıpkı Yusuf'un ve Meryem'in durumunda olduğu gibi. Nasıl oluyor bu? Bazen önemli görmediğimiz günahlar ya da küçük gördüğümüz günahlar. Pek fazla önem vermediğimiz yanlış tutumlar aracılığıyla Rab'den çok çok uzaklara gitmiş oluyoruz. Fark etmeden. Eğer biz Rab ile birlikte yeniden o sıcak ilişkiye girmek istiyorsak, Rab ile olan o ilişkiyi yeniden tazelemek istiyorsak yapmamız gereken tek bir şey var. İlişkinin en son koptuğu yere geri döneceksin ve günahlarından tövbe edip Tanrı'dan bağışlama dileyeceksin. Eğer tekrar o paydaşlığı, o ilişkiyi kurmak istiyorsan sevgili kardeşler. İlginç olan sevgili kardeşler, burada İsa'nın bulunması gereken yerin tapınak, yani Tanrı'nın evi olması gerektiğini söylemesine rağmen yine ne yaptı İsa? Anne ve babasına uydu. Yani anne ve babasına itaat etti. Bunu söylemiş olmasına rağmen. Meryem ne yaptı? Oğlunu azarladı değil mi? İsa'yı azarladı mı? Azarladı. Nasıl azarladı? Dedi ki, çocuğum bize bunun için yaptın. İsa ona ne dedi? Dedi ki, babamın evinde bulunmam gerektiğini bilmiyor muydunuz? İsa hem burada bu sözde Tanrı'nın kendi babası olduğunu söylüyor, hem de bulunması gereken yerin Tanrı'nın evi olduğunu bize net bir şekilde açıklıyor sevgili kardeşler. Ama ne annesi ne de babası bunu anlayabilmişlerdi. Ama dediğim gibi anne babaya itaat ediyor ve İsa geriye dönüyor. Şimdi burada iki güzel ruhsal gerçeği görmemiz gerekiyor. Bunları söyleyerekten bitireceğim, noktalayacağım. Burada iki güzel olan nokta şu. Birincisi ne yapıyorlar? Suçu kimin üzerine atıyorlar? İsa'nın üstüne atıyorlar değil mi? Aslında anne babanın sorumluluğu ne? O yaştaki çocuğu bakmakla sorumlu değil mi? Onu gözetmekle sorumlu. Ama ne yapıyorlar? Suçu direkt olaraktan İsa'nın üzerine atıyorlar. Bu bize neyi gösteriyor? Buna benzer bir olayı biz görüyoruz değil mi? Kutsal kitabın ilk sayfalarında. Adem'le Havan'ın o düşüşlerini de görüyoruz değil mi? Yeme dediği ağaçtan yedikten sonra Tanrı ona sorduğunda, sana yeme dediğim ağacın meyvasından mı yedin? Ne dedi Adem? Dedi ki, yanıma koyduğun o kadın var ya, o bana verdi, onun için yedim. Yani ne yaptı? Ne yaptı? Tanrı'yı suçladı. Adem Tanrı'yı suçladı sevgili kardeşler. Günahın gölgesi bile olmayan Tanrı'yı Adem suçladı. Demek ki bu bize şunu gösteriyor. Birçok imamlı kiliseyi suçluyor. Birçok imamlı kilisedeki pastörü suçluyor. Birçok imamlı kilise çobanını, kilise yaşlarını suçluyor. Ama kendilerine bakıp kendilerini sorgulamaları gerekirken suçu başka yerlerde arıyorlar. Maalesef bunu biz de aynı şekilde yapıyoruz. Ya Meryem ile Yusuf İsa'yı nerede buldular? Tapınakta. Yani Tanrı'nın evinde buldular. Şimdi o zaman şunu soralım kendimize. Bozulmuş olan ilişki tekrar nerede kuruldu? Amin. Tapınakta kuruldu. Kopmuş olan paydaşlık, kopmuş olan ilişki nerede kuruldu? Tapınakta kuruldu. Bugün tapınak neresi? Kilise. Rabbin evi neresi? Kilise. Eğer sen Rab'le olan ilişkini kopardıysan, Rab ile olan ilişkin soğuk bir noktadaysa, o ilişki soğuduysa, o ilişkiyi tekrar tazelemenin, tekrar o ilişkiyi kurmanın yeri kilisedir sevgili kardeşler. Ben bunu söylüyorum. Bu kadar açık, bu kadar net. Belki fazla ilerlemek istemiyorum ama burada bu noktayı iyice kafamıza tutalım. Eğer ilişki kopuksa, eğer o ilişkinize bir soğukluk girdiyse, o soğukluğu kaldırmanın, o soğukluğu kaldırıp o ilişkiyi tekrar kurmanın yolu kiliseden uzaklaşmak değil, kiliseyi terk etmek değil, kiliseyi safsaklamak değil, kiliseye gelmektir, kilisede buluşmaktır. Onun için Tanrı bundan hoşnut oluyor sevgili kardeşler. Evet, son olarak şunu söyleyerekten noktalayacağım. Meryem ve Yusuf ayrıldıktan sonra İsa'yı geride bırakmışlardı. Ben düşündüğüm zaman şunu görüyorum sevgili kardeşler. İnanın. Hamdolsun ki diyorum, Tanrı bizi geride bırakıp unutmuyor. Biz unutabiliyoruz ama o bizi unutmuyor hamdolsun. Yusuf ve Meryem İsa'yı unuttular. Geride bırakıp unuttular. Ama Tanrı bizi unutmuyor. Bu ne demektir? Sevgili kardeşler, çok sevinelim. Çok sevinelim ki Rabbi olan yaşam bozulmayan bir yaşam. Onun sağladığı yaşam sonsuz bir yaşam. Onun için Rab bizi hiçbir zaman, hiçbir yerde kesinlikle terk etmeyecektir. Bundan lütfen emin olalım. Rab bizi terk etmeyecektir. Ama biz Rabbi maalesef yaşam içerisinde tutum ve davranışlarımızla, sözlerimizle onu gerilerde bırakıyoruz. Sonra da sanki Rab'le birlikte yürüyormuş gibi kendimizi gösteriyoruz sevgili kardeşler. Eğer bizler de dikkatimizi başka başka şeylere çekersek, başka başka şeylerle eğer meşgul olmaya başlarsak, çok kolay bir şekilde paydaşlığımızı kaybedebiliriz. Rab ile olan ilişkimizi, o güzel bağı kopartabiliriz sevgili kardeşler. Sonsuz hayatımızı kaybetmeyiz. Yusuf'la Meryem sonsuz yaşamlarını kaybetmediler. İmanlarını da kaybetmediler. Ama neyi kaybettiler? Paydaşlığı. Paydaşlığı yitirdiler sevgili kardeşler. Onun için haftanın 6 günü, değil mi? Cumartesiye kadar her şeye vakit var. Haftanın bir tek günü pazar. Ama diyoruz ki zaman yok. Ama ben hatırlıyorum, bir zamanlar 5 gün çalışmak vardı. 2 gün tatildi, cumartesi ve pazar. Biz okula cumartesi de gidiyorduk. Ben hatırlıyorum. Cumartesi günleri de gidiyorduk Türkiye'deyken. Ama o zaman bile Tanrı'ya zaman ayırmak zordu. Ben diyorum ki eğer çalışma günü 4 gün olsa, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar tatil olsa %100 eminim yine Tanrı'ya zaman ayırmak zor olacaktır. Böyle insanlarız ya. Ben de dahil. Hepimiz dahil. Bu 6 gün içerisinde yapacağımızı yapalım. Ama ne diyor İsa çok güzel? Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya. Bu nokta hepimiz için bir prensip olsun sevgili kardeşler. Evet, vereceğin küçücük bir zaman, Rabbe ayıracağın küçücük bir zaman geriye farklı şekillerde, farklı biçimlerde sevgili kardeşler, bereket olaraktan size geri dönecektir. Senin vereceğin küçücük bir zaman geriye dop dolu bir bereket olaraktan geriye dönecektir. Bazen 30 kat, bazen 60 kat, bazen de kutsal kitabın dediği gibi 100 kat. Ama eğer sen verirsen Tanrı sana yeterinden çok daha fazlasını geriye verecektir. Onun için dua edelim, kısa bir şekilde Rabbin önünde duralım. Olur, hepimizin eksikleri var. Belki Tanrı ile olan ilişkimizde bir soğukluk var. Belki Tanrı ile olan ilişkimizde bir kopukluk var sevgili kardeşler. Belki Tanrı bugün o ilişkiyi yeniden tazelemek istiyor. Yeniden pekiştirmek istiyor. Ona fırsat verelim. Fazla değil. Şöyle bir dakika, belki 40 saniye, neyse bir dakika, 60 saniye Rabbin önünde duralım. Yüreklerimize bakalım. İçimizden nasıl geliyorsa o şekilde dua edelim. Ve yine belki Sami yine kapatsın duayla.